Ayrım 14, Beyaz Aslan, Henning Mankell, sayfa 175. 10 dakika arayla Pine Town'da kordon altına alınmış lokantaya geldiler. Müfettiş Samuel de Bayer'in denetimindeki yerel polis yetkilileriyle birlikte kanlar içindeki lokantada bir saatten biraz daha fazla kaldılar. Jan Klein ve Franz Malan saldırganların iyi bir iş başardıklarını görmüşlerdi. Ölü sayısının 9'dan fazla olmasını bekliyorlardı ama bu çok önemli değildi. Masum şarap tadıcılarına yapılan saldırı beklenilen etkiyi yaratmıştı. Beyazlar hiç zaman yitirmeden öfke ve intikam isteklerini açıkça belirtmeye başlamışlardı. Jan Klein arabasının radyosundan Nelson Mandela ile Başkan de Klerk'ın birbirlerinden bağımsız olarak saldırıyı kınadıklarını duymuştu. De Klerk salt kınamakla kalmamış, daha da ileri giderek saldırganlardan çok kötü intikam alınacağını da sözlerine eklemişti. ''Bu çılgın saldırıyı kimin düzenlediğine ilişkin bir ipucu var mı?'' diye sordu Jan Klein. Samuel de Beer henüz yok diye karşılık verdi. Kaçan arabayı gören birine de henüz rastlamadık. Franz Malan, bence en iyisi hükümetin bilgi karşılığında ödül koyması dedi. Bunu ilk kabine toplantısında savunma bakanına önereceğim. Konuşurken dışarıda sesler yükselmeye başladı. Kapının önünde toplanan bir grup beyaz bağırışıyordu. Çoğunun elinde tüfekleri vardı ve kalabalığı gören zenciler korkuyla oradan uzaklaşıyorlardı. Lokantanın kapısı hızla açıldı ve 30 yaşlarında beyaz bir kadın içeri girdi. Çok heyecanlıydı. Lokantadaki tek zenci olan müfettiş Zibandi'yi gördüğünde elindeki tabancayı müfettişe doğrultup ateş etti. Neyse ki Harry Seman de kendini yere atmayı başardı ve ters dönmüş bir masanın arkasına gizlendi. Ne var ki tabancasını iki eliyle sıkıca tutan kadın masaya yaklaşarak birkaç el daha ateş etti. Bir yandan da saldırıda ölen erkek kardeşinin intikamını almak amacıyla lokantada başka zenci var mı diye araştırıyordu. Tüm zenciler teker teker ortadan kalkmadıkça huzura kavuşamayacağını aykırıyordu kadın. Samuel de Beer yavaşça kadına arkasından yaklaşarak onu kıskıvrak yakaladı. Sonra da kapının önünde bekleyen polis arabasına bindirdi. Harry Siban de masanın arkasından kalktı, titriyordu. Kurşunlardan biri üniformasının kolunu sıyırıp geçmişti. Jan Klein ve Franz Malan bu olaya yakından tanık olmuşlardı. Her şey aslında çok çabuk olmuştu ama ikisi de aynı şeyi düşünüyordu. Beyaz kadının davranışı saldırının amaçladığı provokasyonu simgeliyordu. Elbette amaçlanan daha büyük boyutta bir provokasyondu. Nefret ülkeyi dev bir dalga gibi sarıp sarmalamalıydı. De Beer yüzündeki kan ve teri silerek yanlarına yaklaştı. ''Kadına acıdım doğrusu'' dedi. Harry Siban de hiçbir şey söylemedi. Jan Klein ve Franz Malan, Samuel de Beer'e gereksinimi olan tüm yardımı göndereceklerine söz verdiler. Konuşmayı bu terörist saldırının en kısa zamanda çözümlenmesini ve saldırganların hak ettikleri cezaya çarptırılmaları gerektiğini söyleyerek tamamladılar. Lokantadan çıkarak Jan Klein'in arabasına bindiler ve Pine Town'a doğru yola koyuldular. Bir süre N2 karayolunda kuzeye doğru yol aldılar, sonra da Umhlanga kayalıkları tabelasından kıyı şeridine saptılar. Jan Klein arabayı sahildeki küçük balıkçı lokantalarından birinin önünde durdurdu. Burada rahat rahat oturup konuşabileceklerdi. Franz Malan ceketini çıkardı. Elde ettiğim bilgiye göre müfettiş de Beer inanılmaz derecede beceriksiz bir dedektifmiş dedi. Zenci meslektaşının kendisinden çok daha zeki olduğu söyleniyor. Üstelik inatçıymış da. Jan Klein, evet ben de aynı şeyi duydum dedi. Kurbanların yakınları ne olduğunu unutuncaya değin araştırma kısır bir döngüde sürüp gidecek. Çatalını tabağının kenarına koyarak ağzını peçetesiyle sildi. Sonra ölüm hiçbir zaman hoş bir şey değildir diye sürdürdü konuşmasını. Gerekmedikçe hiç kimse kan akmasını istemez. Öte yandan kazanan yoktur, hep kaybeden vardır. Özveri olmadan asla başarı elde edilemez. Ben galiba temelde oldukça ilkel bir Darwin yandaşıyım. Hayatta kalma savaşı. Ev yanarken yangını söndürmeden önce kimse yangının nasıl çıktığını sormaz. Franz Malan, o üç adama ne olacak diye sordu. Bu konuda verilen kararı hatırlamıyorum. Jan Klein gülümseyerek, yemekten sonra biraz yürüyelim dedi. Franz Malan bunun o an için alabileceği en iyi yanıt olduğunu biliyordu. Klein'i çok iyi tanıdığından daha fazla soru sormanın boşu boşuna zaman harcamak anlamına geldiğinin farkındaydı. Nasıl olsa az sonra her şeyi öğrenecekti. Kahvelerini içerken Jan Klein arkadaşıyla buluşmasının neden çok önemli olduğunu anlatmaya başladı. Sen de çok iyi bilirsin ki bizim gibi haber alma örgütünde gizli görev yapanların yazılı olmayan kurallar doğrultusunda yaşaması gerekir diye başladı sözüne. Bu yazılı olmayan kurallardan biri de herkesi denetlememizin gerektiğidir. İş arkadaşlarımıza olan güvenimiz her zaman sınırlıdır. Kendi kişisel güvenliğimizi sağlamak için her şeyi yaparız. Başkalarının alanımıza tecavüz etmesine izin vermeyiz. Çevremizde bir mayın tarlası oluştururuz. Bunu da herkes böyle yaptığı için yaparız. Böylelikle dengeyi sağlar ve herkesin de kendi dengesini sağlamasına yardımcı oluruz. Ne yazık ki birinin bilgisayarımdaki dosyalarıma aşırı bir ilgi gösterdiğini fark ettim. Anlaşılan birine beni denetleme görevi verilmiş ve bu görevi veren kişi de oldukça yüksek bir düzeyde. Franz Mala'nın yüzü soldu. Planlarımız ortaya çıktı mı diye sordu. Jan Klein ona buz gibi bir bakış fırlattı. O denli dikkatsiz olmadığımı söylememe gerek yok sanırım dedi. Bilgisayar dosyalarındaki hiçbir şey kendimize adadığımız ve yapmak üzere olduğumuz konuları ortaya çıkaramaz. Dosyalarda isimlerden söz edilmiyor. Ama öte yandan insan yeterince yetenekli olan birinin bu dosyalardan bir sonuç çıkarabileceğini ve bu sonucun da kendisini doğru yola götürebileceğini düşünmeden edemiyor. Bu da işin son derece ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Bu işi kimin yaptığını ortaya çıkarmak kolay olmayacak dedi Franz Malan. Jan Klein yanılıyorsun diye yanıtladı onu. Kim olduğunu biliyorum. Franz Malan ona şaşkınlıkla baktı. Bunu öğrenmek için de geriye döndüm dedi Jan Klein. Geriye dönüşler genellikle her zaman başarılı olur. Bu görevi kimin verebileceğini sordum kendi kendime. Benim ne yaptığımı gerçekten de öğrenmek isteyecek yalnızca iki kişinin olduğunu anlamak çok uzun sürmedi. Başkan ve Dışişleri Bakanı. Franz Malan bir şeyler söylemek için ağzını açtı. Jan Klein bırak sözlerimi tamamlayayım diye susturdu onu. Sen de bir an benim gibi düşünsen her şeyin nedenli açık seçik olduğunu göreceksin. Bu ülkede suikast korkusu var ve bu korkuyu duyanlar da haklı. De Klerk'ın yüksek rütbeli subaylardan korkması son derece doğal. De Klerk devletin haber alma örgütünde çalışanların sadakatinden emin değil. Günümüzde Güney Afrika'da büyük belirsizlikler yaşanmakta. Hiçbir şey hesaplanamıyor ve önceden tahmin edilemiyor. Bu da toplanması gereken bilgi miktarında bir sınırlama olmadığı anlamını taşıyor. Kabinede başkanın güvendiği tek bir kişi var. O da Dışişleri Bakanı Botha. İncelemelerimde buraya kadar geldiğimde artık geriye başkan adına gizli bilgileri öğrenme görevini üstlenen adaylar arasında bu işi kimin yaptığını bulup çıkarmak kalmıştı. Bilinen nedenlerden ötürü de fazla düşünmem gerekmedi. Tek bir olasılık vardı. Peter von Heer'den. Franz Malan onun kim olduğunu biliyordu. Onunla defalarca karşılaşmıştı. Peter von Heer'den dedi Jan Klein. Başkanın özel ulağı. Başkanın ayaklarının dibinde oturup bizim en gizli düşüncelerimizi onun kulağına fısıldıyor. Franz Malan, von Heer'den'in çok akıllı biri olduğunu sanırdım dedi. Jan Klein evet dercesine başını salladı. Öyle ama aynı zamanda da çok tehlikeli biri. Saygı duymamız gereken bir düşman o. Ne yazık ki hasta. Franz Malan kaşını kaldırdı. Hasta mı? Çözmeleri gereken sorunları var dedi Jan Klein. Önümüzdeki hafta önemli olmayan bir ameliyat için Johannesburg'daki özel bir hastaneye yatacağını duydum. Prostat sorunları varmış. Jan Klein kahvesinden büyükçe bir yudum aldı. Hastaneden hiç çıkamayabilir diye sürdürdü konuşmasını. Bununla ben kendim ilgileneceğim. Zaten ele geçirmek istediği bilgisayar dosyaları benim dosyalarım olduğuna göre yakalamak istediği kişi de bendim. Zenci bir garson masalarını toplarken konuşmadılar. Jan Klein garson gittikten sonra bu sorunu ben çözeceğim diye devam etti. Bunları sana tek bir nedenden ötürü anlattım. Tek bir nedenden ötürü. Sen de çok dikkatli olmalısın. Seni de birileri adım adım izliyor olabilir. Bunları bilmem iyi oldu dedi Franz Malan. Güvenlik uygulamalarımı bir kez daha denetleyeceğim. Garsonun getirdiği hesabı Jan Klein ödedi. Hadi biraz yürüyelim dedi Jan Klein. Bir şey sormak istiyordun. Kumsala adını veren kayalıkların arasında yürümeye başladılar. Sikozi Tisiki çarşamba günü İsveç'e gidiyor dedi Jan Klein. Onun en iyisi olduğunu mu düşünüyorsun? Listemizde ikinci sıradaydı. Ona güveniyorum. Peki ya Viktor Mabaşa? Şimdiye kadar ölmüş olmalı. Bu akşam ya da en geç yarın Konovalenko'nun beni aramasını bekliyorum. Franz Malan 12 Haziran'da Cape Town'da büyük bir toplantı yapılacağını duyduk dedi. Bunun işimize yarar bir fırsat olup olmadığını araştırıyorum. Jan Klein durdu. Evet dedi, zamanlama harika olur. Sana haber veririm dedi Franz Malan. Jan Klein kayalardan birinin üstüne çıkıp aşağıda uzanan denize baktı. Franz Malan da bakışlarını denize çevirdi. Aşağıda hurda haline gelmiş bir araba duruyordu. Henüz arabayı bulmamışlar dedi Jan Klein. Bulduklarında içinde 3 ceset olduğunu görecekler. Yaşları 25 civarında 3 zenci. Biri onları vurduktan sonra arabayı kayalardan aşağı yuvarladı. Jan Klein hemen aşağıdaki araba park yerini gösterdi. Yapılan anlaşma paralarını orada alacakları doğrultusundaydı dedi. Ama alamadılar değil mi? Geri döndüler. Franz Malan lokanta saldırısını gerçekleştiren 3 kişinin kimin tarafından öldürüldüğünü sormaya gerek duymadı. Bazı şeyleri öğrenmemeyi yeğlerdi. O gün öğleden sonra saat 1 civarında Jan Klein Franz Malan'ı Durban yakınlarındaki askeri kampa bıraktı. El sıkışıp ayrıldılar. Jan Klein Pretoria'ya otoyoldan dönmedi. Natal'den geçerek trafiğin daha az olduğu yolları yeğledi. Acelesi yoktu ve tek başına kalıp olayları değerlendirmek istiyordu. Kendisi, suikastçılar ve Güney Afrika'nın tüm beyaz vatandaşları için önemli şeyler oluyordu. Birden Nelson Mandela'nın doğup büyüdüğü topraklardan geçtiğini fark etti. Büyük bir olasılıkla da öldüğünde yine bu topraklara gömülecekti. Jan Klein bazen kendi duygularının eksikliğinden, acımasızlığından ürkerdi. İnsanların fanatik diye nitelendirdiği türde biri olduğunu biliyordu. Ne var ki yaşayacak başka bir yaşam türü bilmiyordu. Kendisini tedirgin eden iki şey vardı. Bir zaman gördüğü karabasanlardı. Bu karabasanlarda kendini zencilerle dolu bir dünyada kapana kıstırılmış olarak görürdü. Ağzını açıp konuşamazdı. Ağzını açtığında sözcükler yerine hayvansal homurtular çıkardı. Tıpkı gülen bir sırtlanın homurtuları gibi. Diğeri ise kimsenin ne zaman öleceğini bilmemesiydi. Aslında sonsuza değin yaşamak istemiyordu. Ama beyazların Güney Afrika'sının zencilerden arındığını görünceye değin yaşamak istiyordu. Sonra ölebilirdi ama bundan önce değil. Akşam yemeği için Witbank'taki küçük bir lokantaya girdi. Bu arada planı tüm olasılıklarıyla birlikte bir kez daha gözden geçirmişti. Kendini rahat ve huzurlu hissetti. Her şey plana göre olacaktı. Franz Malan'ın 12 Haziran'da Cape Town'a ilişkin önerisi hiç de yabana atılmayacak bir fırsattı. O akşam saat 9'da Pretoria'nın dışındaki büyük evin önünde durdurdu arabasını. Zenci gece bekçisi kapıyı açtı. Uykuya dalmadan önce son olarak Viktor Mabaşa'yı düşünmüştü. Artık onun nasıl biri olduğunu bile hatırlayamıyordu. 14. Kısım. Peter van Heerden'in canı çok sıkılıyordu. Tedirginlik ve huzursuzluk duygularıyla bedenini ele geçiren sinsi korkular onun için yeni şeyler değildi. Heyecan ve tehlikeli dolu anlar haber alma örgütündeki görevinin doğal bir bölümünü oluşturmaktaydı. Bu huzursuzluk duyguları karşısında kendini savunmasız hisseden Van Heerden ameliyat olmak için Brandhurst Kliniğinde yatıyordu. Brandhurst Kliniği Johannesburg'un kuzeyinde Hillbrow'da bulunan özel bir hastaneydi. Aslında çok daha pahalı bir hastaneye de gidebilirdi ama bu kliniği yeğlemişti. Tıbbi standartlarından, deneyimli doktorlarından ve hasta bakımı açısından çok ünlü bir klinikti. Öte yandan odaları lüks değildi, aslında bina dökülüyordu. Van Heerden oldukça varlıklı biriydi ama gösterişten hiç hoşlanmazdı. Tatillerde 5 yıldızlı otellerde asla kalmazdı. İşte bu yüzden de ülkedeki beyaz vatandaşların rağbet ettikleri hastanelerden birinde ameliyat olmak istememişti. Van Heerden'in odası kliniğin ikinci katındaydı. Koridordan gelen bir kahkaha sesi duydu. Kısa bir süre sonra da çay servisi başladı. Başını çevirip camdan dışarı baktı. Bir güvercin evin damına konmuştu. Damın hemen arkasında da her zaman izlemekten çok hoşlandığı lacivert gökyüzü vardı. Afrika'nın kısa süren alacakaranlığı az sonra bitecekti. Havanın kararmasıyla birlikte huzursuzluğu da artıyordu. 4 Mayıs pazartesiydi. Ertesi sabah 8'de Doktor Plit ile Doktor Berkovic uzun süreden beri çekmekte olduğu prostat sorununu çözmek amacıyla Van Heerden'i ameliyat edeceklerdi. Ameliyattan korkmuyordu. O gün kendisini muayene eden doktorlar ameliyatın tehlikeli olmadığını söylemişlerdi. Doktorlarından kuşku duymasını gerektiren bir şey yoktu. Birkaç gün sonra hastaneden taburcu olacak ve bir ya da iki hafta sonra da ameliyat olduğunu bile unutacaktı. Onu tedirgin eden başka bir şey vardı. Bunun hastalığıyla da bir ilgisi vardı. 36 yaşındaydı ama 60 yaşındaki erkeklerin sorunlarını yaşıyordu. Bu kadar erken bir yaşta böylesine dramatik bir şekilde yaşlanmış olabileceğini düşünüp kaygılanıyordu. Bosta çalışmanın oldukça yıpratıcı ve yorucu olduğu bilinen bir gerçekti. Başkanın özel ulağı olmak zaten içinde yaşadığı yoğun ve baskı dolu ortamın daha da artması demekti. Ama yine de o formunu korumuştu. Kesinlikle ağzına sigara koymaz ve çok ender olarak içki içerdi. Onu bu denli tedirgin ve huzursuz eden şey ülkesinin içinde bulunduğu durum karşısında hiçbir şey yapamamasıydı. Aslında elinin kolunun bu şekilde bağlı olması hastalığının dolaylı nedenlerinden biriydi de. Peter Van Heerden Güney Afrikalı bir beyazdı. Kimberley'de doğup büyümüştü ve doğduğu andan itibaren de Güney Afrika'nın tüm gelenek ve görenekleriyle haşır neşir olmuştu. Ailesinin komşuları, okul arkadaşlarıyla öğretmenleri Boer'di. Babası Güney Afrika ve tüm dünyada elmas üretimini denetleyen Güney Afrika kökenli bir şirket olan Beers'te çalışmıştı. Annesi geleneksel bir Boer ev kadını olarak yaşamını kocasına ve çocuklarına adamış, çocuklarına dünyanın düzenine ilişkin dini bir görüş kazandırmıştı. Tüm vaktini ve enerjisini Peter'la 4 çocuğuna adamıştı. Peter 20 yaşına gelinceye ve Cape Town yakınlarındaki Stellenbosch Üniversitesi'nde 2. yılını dolduruncaya değin yaşamını hiç sorgulamamıştı. Babasını ırkçı üniversiteye girmesi konusunda ikna etmeyi başarması daha sonra kazanacağı bağımsızlığın ilk büyük zaferi niteliğindeydi. Herhangi özel bir yeteneği olmadığını ve ileriye yönelik büyük bir hırsı olmadığından devlet memuru olmaya karar vermişti. Babasının arkasından gidip tüm yaşamını maden ocaklarına ve elmas üretimine adamak niyetinde değildi. Hukuk fakültesine gitmiş, hukukun hiç de fena bir şey olmadığına karar vermişti. Bir arkadaşının önerisiyle Cape Town'dan fazla uzakta olmayan bir zenci kasabasına gitmeyi kabul ettiğinde yaşamında bazı değişikliklerin olacağını bilmiyordu. Zamanın değiştiği gerçeğiyle birlikte bazı öğrenciler zencilerin yaşam bölgelerini görmeyi merak ediyorlardı. Eskiden bazı şeyler yalnızca sözcüklerle sınırlıyken Stellenbosch Üniversitesi'nin liberal öğrencileri artık köktenciliği savunmaya başlamışlardı. Bir değişiklik hem de oldukça dramatik bir değişiklik yaşanmaya başlanmıştı. İlk kez bazı gerçekleri kendi gözleriyle görmek istiyorlardı. Bu Van Heerden için çok şaşırtıcı bir deneyim olmuştu. Zencilerin nedenli aşağılayıcı ve sefil koşullarda yaşadıklarını fark etti. Beyazların yaşadığı bahçe benzeri mahallelerle zencilerin yaşadığı o korkunç mahalleler arasındaki çelişki yürek parçalayıcıydı. Zencilerle beyazların nasıl olup da aynı ülkede yaşadıklarını bir türlü anlayamamıştı. Zenci mahallelerine girmesi duygularının karma karışık olmasına neden olmuştu. Zamanla arkadaşlarından uzaklaştı, geriye dönüp baktığında yaşadığı hayatın gerçek olmadığı kanısına kapıldı. Tüm yaşamı artık ona kocaman bir yalan gibi gelmeye başlamıştı. Çocukluğuna ilişkin anıları bile gerçek dışı geliyordu. Çocukluğunda zenci bir dadısı vardı. Çocukluğuna ilişkin ilk anılarından biri dadının kendisini kucağına alıp sıkıca göğsüne bastırmasıydı. Oysa artık dadısının o günlerde kendisinden nefret ettiğini düşünmeye başlamıştı. Bu da yapay bir dünyada yalnızca beyazların yaşamadığı anlamına geliyordu. Aynı şey yaşama mücadelesi veren zenciler için de geçerliydi. Tüm bunlar kendilerinin varsaydıkları ama zencilerden çaldıkları bir ülkede oluyordu. Yaşamı Tanrı tarafından verilen haklar, gelenekler, her şey ama her şey kocaman bir yalandı. Psikolojik bir sarsıntı geçirmişti. O ana değin hiç sorgulamadığı dünya görüşü meğerse utanç dolu bir haksızlık üzerinde kurulmuştu. ve tüm bunları ırkçı mimarların oluşturduğu beyazların kenti Cape Town'dan hiç de uzakta olmayan Langa köyünde öğrenmişti. Bu deneyim onu arkadaşlarından çok daha fazla etkilemişti. Bu konuyu tartışmaya çalıştığında arkadaşlarının bunu basit bir duygusal deneyim olarak tanımladıklarını görmüştü. Sınavları bitip de tatili geçirmek için Kimberley'e ailesinin yanına gittiğinde zencilerin yaşadıkları yerlere ilişkin bir şeyler anlatmaya başlayınca babası müthiş öfkelenmişti. Babasıyla yaptığı o konuşmadan sonra düşüncelerini de kendisi gibi sahipsiz hissetmişti. Üniversiteden mezun olduktan sonra Pretoria'da Adalet Bakanlığı'ndan iş önerisi almıştı. Hiç duraksamadan bu öneriyi kabul etti. Bir yıl sonra işinde kendini kanıtlamış ve kısa bir süre sonra da haber alma örgütünde çalışmak isteyip istemediği sorulmuştu. Artık psikolojik sarsıntısıyla yaşamayı öğrenmişti ama bu kişiliğine de yansımaya başlamıştı. Kendisinden beklenildiği gibi davranan Güney Afrikalı beyazlar gibi yaşıyordu ama yüreğinin derinliklerinde büyük fırtınalar kopuyordu. Bir gün beyazların içinde yaşadığı bu hayal dünyası çökecek ve zenciler acımasız bir şekilde intikamlarını alacaklardı. Bu konuları konuşabilecek hiç kimsesi yoktu ve son derece yalnız ve herkesten dışlanmış bir yaşam sürüyordu. Boss'taki görevinin birçok avantajı da beraberinde getirdiğini kısa sürede fark etti. Halkın büyük bir bölümünün ya çok az bir bilgisi olduğu ya da hiçbir şey bilmedikleri politikaya da yavaş yavaş bulaşmaya başlamıştı. Frederick de Klerk başkan olduğunda Nelson Mandela'nın serbest bırakılacağını ve Afrika Ulusal Kongresi'nin artık yasa dışı olmadığını açıkladığında Van Herden ülkesindeki yaşam koşullarının değişebileceğini düşünmeye başlamıştı. Olanların utancını asla üzerinden atamayacaktı ama yine de Güney Afrika'nın geleceğinin daha iyi olma olasılığı vardı. Pieter van Heerden başkan de Klerk'a hayran olmuştu. Onu vatan haini gibi görenleri anlayabiliyor ama onların görüşlerini asla paylaşmıyordu. Ona göre başkan de Klerk gerçek bir kurtarıcıydı. Başkanın özel ulağı olduğunda çok gurur duymuştu. Kısa bir zamanda başkanın arasında tam bir güven ortamı oluşmuştu. Van Heerden yaşamında ilk kez önemli bir şey yaptığı duygusuna kapılmıştı. Bazen çok önemli bilgileri başkana aktarırken Van Heerden ırkçılıktan uzak yeni bir Güney Afrika oluşturmak isteyenlere yardım ediyordu. Brenthurst kliniğindeki yatağında yatarken bunları düşünüyordu. Güney Afrika değişmedikçe Nelson Mandela ilk zenci başkan olmadıkça yüreğinin derinliklerinde hissettiği o huzursuzluk asla ortadan kalkmayacaktı. Kapı açıldı ve zenci bir hemşire içeri girdi. Hemşirenin adı Marta'ydı. Az önce Doktor Plitt aradı dedi. Bel ponksiyonu için yarım saat sonra burada olacak. Van Heerden şaşkınlıkla baktı. Bel ponksiyonu mu dedi. Şimdi mi? Bence de biraz erken dedi Marta. Ama bu konuda kesin konuştu. Sol tarafınıza yatmanız gerektiğini söylemeye geldim. Doktorun söylediklerini yerine getirmek en iyisi. Ameliyat yarın sabah. Doktor Plitt ne yaptığını çok iyi bilir. Van Heerden başını evet dercesine salladı. Bu genç doktora yürekten inanıyordu. Ama yine de bel ponksiyonu için henüz erken olduğunu düşünmekten kendini alamıyordu. Marta sol tarafa dönmesi için hastasına yardım etti. Doktor Plitt kıpırdamadan yatmanızı istiyor. Van Heerden ben uslu bir hastayım dedi. Doktorların söylediklerini yerine getiririm. Hiç sözünüzden dışarı çıktın mı? Sizinle bir sorunumuz yok dedi Marta. Yarın ameliyattan sonra görüşürüz. Bu akşam çalışmıyorum. Hemşire dışarı çıktı ve Van Heerden genç kadının evine gitmesi için bir saatten fazla otobüs yolculuğu yapmak zorunda olduğunu düşündü. Marta'nın nerede oturduğunu bilmiyordu ama Soweto'da yaşadığını tahmin ediyordu. Kapının açıldığını duyduğunda uykuya dalmak üzereydi. Yatağının yanındaki lambanın dışında oda karanlıktı. İçeri giren doktoru camdan gördü. ''İyi akşamlar'' dedi Van Heerden kıpırdamadan. ''İyi akşamlar Pieter Van Heerden'' diye karşılık verdi bir ses. Bu Doktor Plitt'in sesi değildi ama bu sesi tanıyordu. Yatağının yanında kimin durduğunu anlaması bir iki saniyesini almıştı. Öfkeyle döndü. Jan Klein, Brenthurst Kliniği'nin doktorlarının hastalarını görmeye gittiklerinde çok ender olarak beyaz önlük giydiklerini biliyordu. Hastaneyle ilgili bilmesi gereken her şeyi öğrenmişti. O yüzden de doktor gibi davranması zor olmamıştı. Bu kliniğin doktorları vardiyalı çalışıyordu. Aynı hastanede çalışmaları da gerekmiyordu. Ayrıca doktorların hastalarını her an görmeye gitmeleri alışılmışın dışında bir şey değildi. Bu özellikle ameliyattan önce ya da sonrası için geçerliydi. Jan Klein gece hemşirelerin işbaşı yaptıklarından emin olduktan sonra planını uygulamaya başlamıştı. Arabasını hastanenin önüne park etmiş, danışmadan geçerken genellikle hastanelerle laboratuvarlarda kullandığı güvenlik kimlik kartını görevliye göstermişti. ''Acil bir kan vermem gerekiyor.'' demişti. ''İkinci kattaki bir hasta için.'' ''Görevli oraya nasıl gideceğinizi biliyor musunuz?'' diye sormuştu. Jan Klein, ''Evet, daha önce de gelmiştim.'' diyerek asansörün düğmesine basmıştı. Bu doğruydu. İki gün önce elinde bir meyve torbasıyla hastaneye gelmişti. İkinci kattaki bir hastayı ziyaret eder gibi davranmıştı. Dolayısıyla ikinci kata nasıl çıkılacağını biliyordu. Koridor boştu ve doğruca Van Herder'in odasına gitti. Koridorun ucunda gece hemşiresi bir şeyler okuyordu. Ses çıkarmadan yavaşça kapıyı açtı. Van Herder dehşetle arkasına döndüğünde Jan Klein sağ elindeki tabancasına susturucuyu yerleştirmişti bile. Sol elinde de çakal derisi vardı. Jan Klein bazen ölümü hatırlatan bir şeyle varlığını belli etmekten hoşlanırdı. Bu durumda da çakal derisi avını tuzağa düşürecek bir unsur görevini üstlenmişti. Ve daha sonra olay yerine gelecek olan dedektifleri şaşırtmayı amaçlıyordu. Haber alma örgütünde görevli birinin bir hastanede öldürülmesi Johannesburg cinayet masasını karıştıracaktı. Cinayetle Peter Van Herder'in görevi arasında bir bağ kurmaya çalışacaklardı. Başkan de Clark'la olan yakınlığı cinayetin bir an önce çözümlenmesini gerekli kılacaktı. Dolayısıyla Jan Klein polisi çıkmaza sokmaya kararlıydı. Zenci katiller bazen işledikleri cinayetleri geleneksel unsurlarla süslemekten hoşlanırlardı. Bu özellikle şiddet içeren soygun olaylarında geçerliydi. Katiller duvarlara sıçrayan kanlarla yetinmezlerdi. Katil genellikle kurbanın yanı başına bir sembol bırakmaktan hoşlanırdı. Belli bir şekil verilmiş kırık dal parçaları ya da küçük taşlar veya hayvan derisi. Klein çakal derisi kullanmaktan yanaydı. Zaten bildiği kadarıyla bu Van Herder'in oynadığı roldü. İnsanların yeteneklerini sömürmek, sahip oldukları bilgileri öğrenmek ve bunları gerekli yerlere iletmek. Van Herder'in yüzündeki dehşet dolu ifadeye baktı. Boğuk bir sesle ''Ameliyat iptal oldu'' diyerek çakal derisini Van Herder'in yüzüne fırlattı ve hemen arkasından da kafasına üç el ateş etti. Başından akan kan yastığı kırmızıya boyamıştı. Klein tabancasını cebine koydu ve yatağın yanındaki masanın çekmecesini açtı. Van Herder'in cüzdanını alarak odadan dışarı çıktı. Dikkatleri üzerine çekmeden geldiği gibi gitti. Daha sonra hastane çalışanları Van Herder'i soyan ve öldüren adamı bir türlü tarif edemeyecekti. Polis bu saldırıyı şiddet içeren soygun olarak değerlendirmişti. Ne var ki Başkan de Clark bununla yetinmeye niyetli değildi. Bildiği kadarıyla Van Herder'in ölümü onun son mesajıydı. Artık bu konuda kuşkuya yer yoktu. Suikast haberi gerçekti. Bu planın arkasında her kim varsa bu işte çok ciddi olduğu anlaşılıyordu. 14. ayrımın sonu. Sayfa 188.